Ayrım 14, Kitapçı Mendel, Stefan Zweig, Sayfa 149. Sabah uyanır uyanmaz hemen aşağı iniyor. Kahvaltı masasına ilk oturan o oluyor. Ondan sonra yaşlıca bir matmazelle kız kardeşi, ardından da Kontes E salona giriyor. Üçü de keyifli. Konuşmaları onu ilgilendirmiyor. Onları dikkatle izliyor, Kontes'in ince bileklerine gözü takılıyor. Genç kadının bilezik takmamış olduğunu görüyor, rahatlıyor. Onunla kısaca konuşurken gözleri birden kapıya takılıyor. Yine heyecanlanıyor. Kuzenleri olan üç kız kardeş içeri giriyor. Giysilerinin uzun kollarının altından bilezikleri seçer gibi oluyor. Fakat kızlar hemen masaya oturuyor. Tam karşısına saçları kumral Kitty geçiyor. Sarışın Margot bir yanına, saman sarısı saçları karanlıkta gümüş gibi parıl diyen Elizabeth de öteki yanına geçiyor. Üçü de her zamanki gibi soğuk, suskun ve gururla donmuş gibiler. Davranışlarından nefret ediyor, ne de olsa ondan birkaç yaş büyük olmalarına karşın uzun yıllar ona oyun arkadaşlığı yapmışlardı. Amcasının genç karısı henüz kahvaltı masasına gelmemişti. Merak ettiği şeyi belki az sonra öğrenecekti. Gittikçe huzursuzlaşıyor. Yüreği o kadar hızlı atmaya başlıyor ki bir an için gizemin verdiği ıstırabı çekmeye razı olduğunu düşünüyor. Meraklı bakışlarını masanın beyaz örtüsüne konmuş, öylece duran ya da ışıldayan bir koyda sakin sakin dolaşan gemileri anımsatan kadın ellerinde gezdiriyor. Onlar bir an için canlı yaratıklara dönüşüyor, sahneye çıkmış insanlar oluyorlar, hepsinin canı ve ruhu var. Şakakları niçin birdenbire zonklamaya başlamıştı? İrkiliyor. Evet, üç kuzeninin de kolunda bilezikler var. Burnu büyük, dış görünüşleri kusursuz, çocukluğundan bu yana inatçı ve bencil olarak anımsadığı üç kızdan birinin olabileceği düşüncesi kafasını karmakarışık ediveriyor. Hangisi olabilir? En büyükleri olduğu için en az tanıdığı Kitty mi, davranışları biraz kaba Margot mu, yoksa en küçükleri Elizabeth mi? Hiçbirinin olmaması için dua ediyor, onlardan biri ise hangisi olduğunu bilmek istemiyor. Yine de merakına engel olamıyor, soruyor. Kitty, acaba bir fincan çay daha rica edebilir miyim? Sesi sanki boğazına kum taneleri kaçmış gibi bir tuhaf çıkmıştı. Fincanını karşısındaki kıza uzatıyor. Kitty kolunu ona doğru uzatıyor. Evet, bir an için bileziğini görüyor, sallanan, fincanına değen yuvarlak, yeşil bir taşı görüyor. Teşekkür eden bakışları bir öpücük gibi Kitty'nin kumral saçlarına dokunuyor, derin bir nefes alıyor. ''Senden biraz şeker rica edebilir miyim Margot?'' diye ikinci kuzene dönüyor. Karşısındaki incecik el bir uykudan uyanır gibi kendine geliyor, hareket ediyor, gümüş şekerliği alıp ona uzatıyor. O anda görüyor, şekerliğe uzanan eli bir an için titriyor. Kızın elbisesinin kolundan görünen bilezikte sekiz köşeli eski bir gümüş para sallanıyor. Sivri köşelerinden biri dün akşam kolunun derisinde iz bırakmıştı. Elinin titremesi hemen geçmiyor. Uzatılan şekerliği hemen tutamıyor. Sonra içinden bir tane şeker alıp fincanına koyuyor. Çayını içmeyi unutuyor. Margot. Bu kelime dudaklarını yakıyor. İnanılmaz bir sürpriz. Haykırmak istiyor fakat sıkıyor dişlerini, susuyor. Sesini duyuyor. Yanındaki kardeşiyle konuşuyor. Biraz başka çıkıyor sesi. Sanki bir tribünden aşağı sesleniyor. Soğuk, ağırbaşlı ve çok sakin. Son iki gecedir inlemesini bastırmış, dudaklarının nemini içmiş olduğu, ona vahşi bir hayvan gibi saldıran kadın gerçekten bu mu? Bakışlarını dudaklarından ayıramıyor. Evet, bu çekici dudaklarda içine kapanıklık var, inatçılık da. Fakat o yakıcılığı, o ateşi ne ele verecek? Sanki ilk kez görüyormuş gibi dikkatle yüzüne bakıyor. Sevinçle, coşkuyla, neredeyse mutluluğundan ağlayacakmış gibi fark ediyor bu yüzdeki gururu, ondan yayılan gizemin çekiciliğini, şehvet dolu bakışlarını, kaşlarının önce yuvarlak sonra keskin uzanan hatlarında gezdiriyor. Hafif parlak akik taşını andıran gri yeşil gözlerine dikkatle bakıyor, derisi solgun, ışıldayan yanaklarını öpüyor, gergin dudaklarını bakışlarının öpücükleriyle yumuşatıyor, sarışın saçlarını okşuyor ve bakışlarını hızla aşağı indirerek bütün vücuda şehvetle sarılıyor. O ana kadar genç kızı bu kadar yakından tanımamış olduğunu fark ediyor. Masadan kalkarken dizleri titriyor, sanki sert bir şarap içmişti, gördükleriyle sarhoş olmuştu. Aşağıdan sesleniyorlar. Sabah gezintisine hazır olan atlar heyecanlı. Oldukları yerde duramıyorlar, yularlarını ısırıyorlar. Gezintiye çıkacaklar, peş peşe atlarına biniyorlar. Rengarenk bir dizi geniş ağaçlıklı yolda önce ağır ağır ilerliyor, sonra atlar hafif tırsa geçiyor. Damarlarındaki kanın çok hızlı aktığını hissediyor. Büyük kapıdan çıkıyorlar, biniciler dizginleri salıveriyor, atlar üzerinde dumanlar tüten çayırlara doğru hızla ilerliyor. Gece inmiş olan çiğ buharlaşıyor, çimenler sabah güneşiyle ışıl ışıl, havada rahatlatıcı bir serinlik var. Herkes istediği yöne gidiyor. Rengarenk dizi parçalara bölünüyor, kimileri tepecikler arasındaki korularda gözden kayboluyor. Margot en önde gidenlerden, atını hızlı sürmeyi seviyor. Rüzgarla yarışıyor, saçları uçuşuyor, atı çok hızlı, dört nala doğada kayboluyor. O hemen peşine takılıyor. Genç kız atının üzerinde dimdik, gururla oturuyor. Vücudunun kıvrımları ne güzel bir uyum içinde. Atını vahşice sürüyor, yüzünde pembelik, gözlerinde ışıltılar, gücünde coşku. Şimdi yine tanıyor alacakaranlıktaki o kızı. O anda bir sevgi hissediyor içinde, bir istek. Ruhu hırsla doluyor, sarılmak istiyor, onu attan devirmek, kolları arasına almak, ateş gibi yanan dudaklarından yine içmek, çılgınca atan yüreğini göğsüne bastırmak istiyor. Atını dizginliyor. Hayvan kişniyerek hızla ilerliyor. Bir süre sonra onun yanında. Neredeyse dizleri dizlerine değecek. Şimdi söylemeli ona. Bunu yapmalı. Margot diye kekeler gibi konuşuyor. Kız başını çeviriyor. Uçları sivri kaşlarını kaldırıyor. Ne var Bob? Diyor. Sesi biraz soğuk çıkıyor. Yüzünün hatları donuk, bakışları bomboş. Bütün vücudunun ürperdiğini hissediyor. Kıza ne söylemek istiyor? Unutuyor. Sonra yine kekeler gibi dönmekten söz ediyor. Yorgun musun diye soruyor kız. Bu kez sesi biraz alaycı çıkıyor. Hayır, fakat ötekiler çok geride kaldılar da diye zorla yanıt veriyor. O anda çok saçma bir şey yapmak istiyor. Kollarını uzatıp ona dokunmalı mı, birden ağlamaya mı başlamalı, yoksa elindeki titreyen kırbacıyla ona vurmalı mı? Atının gemini çekiyor, hayvan havaya kalkıyor ve duruveriyor. Kız hızla yoluna devam ediyor, dimdik, gururlu, yanına yaklaşılmıyor. Bu arada diğerleri yanına geliyor. Sağında solunda konuşanlar, gülüşenler, neşeli insanlar. Fakat o hiçbir şey anlamıyor, nal seslerinden başka hiçbir şey duymuyor. Kıza sevgisini söylemediği, ondan karşılık alamadığı için ıstırap çekiyor. Niçin o da kıza aynı şekilde karşılık vermiyordu? Kafasında karmakarışık düşünceler, nereye gittiğini bilmeden atını sürüyor ve az sonra kendini birden rahatlamış hissediyor. Ona seslendiklerini duyuyor. Güneş tepelerin ardında görünüyor, öyle olmak üzere. Ötelerdeki tarlalardan esen sıcak rüzgar duman dolu, doğanın solmuş renkleri eritilmiş altın gibi gözleri yakıyor. Hava ağırlaşıyor, bunaltıcı olmaya başlıyor. Tırsa kalkmış atlar nefes nefese terlemişler, üzerlerinden dumanlar çıkıyor. Biniciler yavaş yavaş bir araya geliyor, sıraya diziliyorlar. Sabahki neşeleri yok, yorgunluktan olacak, az konuşuyorlar. En son gelen Margot oluyor. Atının ağzı köpükler içinde. Giysisine köpükler bulaşmış, topuz yapmış olduğu saçları hafif açılmış, birkaç toka zor tutuyor. Büyülenmiş gibi sarı saçlara bakıyor. Onların bir anda açılıp omuzlarından aşağı çılgınca döküleceğini gözünün önüne getiriyor. Heyecanı yine doruğa çıkıyor. Toprak yolun ötesindeki parkın kavisli büyük kapısı, ardında da saraya uzanan geniş yol görünüyor. Atını dikkatle diğerlerinin yanından sürüyor ve ahırların olduğu bölüme onlardan önce varıyor. Hemen iniyor, koşarak gelen hizmetkara atı teslim ediyor ve diğer atlıları bekliyor. En son gelen Margot oluyor. Ağır ağır ilerleyen atının üzerinde kendini geriye vermiş, yorulmuş olduğu belli. Bu hali zevkin doruğuna vardıktan sonraki yorgunluğuna benziyor. Dün akşam, bir akşam önce de kendini böyle hissetmiş olmalı. O anları düşünüyor, heyecanı aniden yine doruğa varıyor. Hızla yanına gidiyor, attan inmesine yardımcı oluyor. Bir eliyle üzengiyi tutuyor, diğer eliyle incecik ayak bileğini kavruyor. Margot diye sanki inliyor, fısıldar gibi çıkıyor sesi. Genç kız başını çevirip bakmıyor bile. Uzattığı elde önemsemezmiş gibi tutuyor ve attan iniyor. Margot, ne kadar güzelsin bugün diye kekeler gibi konuşuyor. Kızın bakışları sert, kaşlarını iyice çatmış. Sanırım sen biraz sarhoşsun Bob diyor. Neler söylüyorsun? Kızar gibi oluyor fakat içindeki coşkudan gözü hiçbir şeyi görmüyor. Tuttuğu eli sıkıyor, göğsüne bastırmak istiyor. Fakat öfkeyle yüzü kızaran Margot'un onu itmesiyle şöyle bir sendeliyor. Genç kız hızla yanından uzaklaşıyor. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki kimse fark etmiyor. Korkulu bir düş gördüğünü sanıyor. Yüzü sapsarı oluyor, heyecanı bütün gün geçmiyor. Bir süre sonra karşılaştığı sarışın kontes eliyle saçlarını şöyle bir okşuyor, kendini iyi hissedip hissetmediğini soruyor. Yanıt vermeden uzaklaşıyor, havlayarak yanına gelen köpeğine öfkeyle bir tekme sallıyor. Kızın bu akşam gelmeyeceği düşüncesi onu çılgına çeviriyor, hırçınlaştırıyor. Akşamüstü çayını parkta hep birlikte içiyorlar. Fakat karşısında oturan Margot bir an bile olsun başını çevirip ona bakmıyor. O ise titreyen bakışlarını mıknatısla çekiliyormuş gibi genç kızdan bir türlü ayıramıyor. Margot'un yüzü taş gibi donuk, yanıt vermeyen bakışları buz gibi. Onunla oynadığı bu oyun nedeniyle öfkesi kine dönüşüyor. Kaba davranıyor ona, hırsla yumruğunu sıkıyor, yüzüne tokat atmak istiyor o anda. ''Neyin var Bob? Yüzün sapsarı.'' diye konuşuyor arkasında duran biri. Başını çeviriyor. Kızlardan en küçüğü, Margot'un kız kardeşi Elizabeth bu soruyu soran, ışıl ışıl gözlerindeki bakışı sıcak, yumuşacık. Fakat o bunu fark etmiyor, kendini birden suçüstü yakalanmış gibi hissediyor. Meraklı kaygılarınıza lanet olsun, rahat bırak beni diye öfkeyle sesini yükseltiyor. Fakat bunu söylediğine de hemen pişman oluyor. Çünkü Elizabeth'in yüzü birden sararıyor, kız başını çeviriyor ve ağlamaklı bir sesle, ''Sen çok tuhaf bir insansın.'' diye mırıldanıyor. Masalarda oturanlar öfkeyle bakıyor. Elizabeth'e yanlış bir tepki göstermiş olduğunu fark ediyor. Daha özür dilemesine fırsat kalmadan bıçak gibi keskin bir sesle oturduğu yerden Margot atılıyor. ''Bana sorarsan Bob yaşına göre yeterince terbiyeli değil. Ona bir centilmen ya da bir yetişkin gibi davranılmasını hiç de doğru bulmuyorum.'' Bunları söyleyen Margot, daha dün akşam ona dudaklarını teslim etmiş olan Margot, başının döndüğünü hissediyor, gözlerinin önüne bir sis perdesi iniyor, aniden öfkeleniyor. ''Galiba bunu senden daha iyi bilen yok.'' diye konuşuyor. Sesinden çok kızmış olduğu belli. Hızla oturduğu yerden kalkıyor, koltuğu devriliyor fakat o dönüp arkasına bile bakmıyor. Yaptığının saçma olduğunu bilse de akşam yine parka çıkıyor ve kızın gelmesi için Tanrısına yalvarıyor. Belki diğerleri aralarındaki yakınlığı fark etmesinler diye böyle davranıyordu. Bir gurur gösterisi de olabilir diye. Hayır, daha fazla kafa yorup ıstırap çekmek istemiyor. Gelmesi yeter. O yumuşak ve ıslak dudaklarını dudaklarında hissetse kafasındaki tüm soruları unutacak. Zaman uykuya dalmış, hiç ilerlemiyor. Tembel, yorgun bir hayvan gibi akşam sarayın önünde uykuya yatmış sanki. Çevresindeki otlar alay ediyormuş gibi mırıldanıyor, ağaç dalları şaka yapan, gölgeleriyle ve donuk ışığın parıltılarıyla oynaşan eller gibi ağır ağır sallanıyor. Kulağına gelen tüm sesler sanki ona yabancı, kafasını karıştırıyor, acı veriyor. Ötelerde bir köpek havlıyor, tepesinde bir yıldız kayıp, sarayın arkasında bir yere düşüyor. Hava sanki gittikçe aydınlanıyor, yola vuran ağaç gölgeleri gittikçe kararıyor, duyduğu sesler kafasına daha çok karıştırıyor. Sonra bulutlar geliyor, gökyüzü yine dün akşamki o donuk, hüzünlü karanlığına bürünüyor. Yalnızlık yanıp tutuşan yüreğine bir acı gibi çöküyor. Yolda bir aşağı bir yukarı yürüyor. Önce ağır ağır sonra hızlı hızlı. Öfkeyle ağaçlardan birine tekme sallıyor, gövdeden kabuk koparıp un ufak ediyor, parmakları kanıyor. Hayır, bu akşam gelmeyecek, biliyor. Bir daha hiç gelmeyecek fakat inanmak istemiyor. O anda hayatının en acı saatlerini yaşadığını hissediyor. Gençliği ateş ve coşku dolu. Kendini yere atıyor, nemli yosunların üzerine tırnaklarını toprağa geçiriyor. Gözyaşları yanaklarından akıyor. Acıyla, usul hıçkırıklarla ağlıyor. Çocukluğunda olmadığı kadar içten. Aniden ağaçlar arasından duyduğu bir sesle kendine geliyor. Hemen ayağa fırlıyor ve elleri önde, nereye yürüdüğünü pek görmeden hafif sendeleyerek birkaç adım atıyor. Aynı anda avuçları arasında yine göğüslerin o sıcaklığını hissediyor, vahşice düşlemiş olduğu vücudu kolları arasına çekiyor. Derin bir nefes alıyor, az önce hıçkırıkla tıkanmış olan boğazı açılıyor. Kolları arasındaki vücudu öylesine inanılmaz bir güçle kendisine çekip sıkıyor ki suskun dudaklar aralanıyor, inliyor. Kızın böyle inlemesi şimdi ona hakim olduğunun kanıtı. Bunu ilk kez hissediyor. Daha iki gece önce ve dün kızın keyfinin esiri olmuştu. O anda öylesine bir arzuya kapılıyor ki kolları arasındaki kıza acı vermek istiyor. Ona bütün gün çektirmiş olduğu ıstırabın hıncını almalı. onu terbiye etmeli, inatçı davranışlarına son vermesi için onu cezalandırmalıydı akşamki kibirli davranışları ve bütün gün oynadığı o oyun nedeniyle. İncecik bileklerine yapışıyor, hafif hafif inleyen vücut titriyor, kıvranıyor. Onu diller gibi yine kendine çekiyor. Kız kesik kesik inliyor. Zevkinden mi yoksa acısından mı bilemiyor. Fakat ağzından tek kelime çıkmıyor. Boğuk inlemesini içmek istermiş gibi dudaklarını dudaklarına bastırıyor, onları emiyor. Birden ağzında sıcak bir ıslaklık hissediyor. Kan. Evet, kan akıyor. Kız dişleriyle dudağını ısırmış olacak. Ona daha sıkı sarılıyor, daha çok acı vermek istiyor. Fakat birden gücünün azaldığını, coşkunun kızgın dalgasının yukarılara doğru vurduğunu hissediyor. İkisi de nefes nefese. Alevler geceyi aydınlatıyor. Yıldızlar gözlerini kamaştırıyor. Etrafındaki her şey dönmeye başlıyor. Ne düşüneceğini bilmiyor. Düşünceleri gittikçe çılgınlaşıyor. Tek bir şey var kafasında, Margot. Bu kelime sonunda ateşler içinde lav gibi ruhunun derinliklerinden dışarı taşıyor. 3 gündür çektiği acıya bir son veriyor. Haykırışı, coşku ve ümitsizlik, hasret, kin, öfke ve aşk dolu. Margot, Margot. Bu 2 hecede tüm dünyanın müziği var. Bir anda kızın bütün vücudu elektrikleniyor, kaskatı kesiliyor. Kolları arasından sıyrılmak için onu sertçe itiyor. Hıçkırıklar, gözyaşları, boğazına bir şey tıkanmış gibi yutkunuyor. Hareketleri ateşleniyor, nefret ettiği kollardan kurtulmaya çalışıyor. Şaşırıyor, kolları arasındaki kızı bırakmak istemiyor. Eliyle dokunduğu yanaklardan gözyaşları süzülüyor. Kız bir daha çırpınıyor, vücudu yılan gibi kıvrılıyor. Son gücüyle onu sertçe bir daha itiyor. Ve hızla karanlığın içine koşuyor. Uçuşan giysisinin beyaz ışıltıları ağaçlar arasında titreşiyor, gözden kayboluyor. Olduğu yerde öylece kala kalıyor. Ürküyor, kafasında düşünceler karmakarışık. Gözlerinin önünde yıldızlar ıslak ıslak ışıldıyor, içinden fışkıran kan alnına ince kıvılcımlar saçıyor. Ne olmuştu ona? Seyrekleşen ağaçlara dokuna dokuna ilerliyor, saray bahçesine ulaşıyor, küçük fıskiyenin yanına gidiyor, elini sularına okşatıyor, bulutların arasından süzülen mehtabın ışığında beyaz ve gümüş renklerde ışıldayan sular ona bir şeyler fısıldıyor. Kendine geliyor, düşünceleri netleşiyor, her şeyi daha iyi görüyor. Sanki ılık rüzgar ağaç dallarından ona yeni bir hüzün taşıyor. Birbirlerine sarıldıkları, vücutlarının titrediği andaki hissettiklerinden daha bir başka duyguları. Onlar gitmiş, yerine daha güçlüleri fışkırıyor. O anda Margot'u ne kadar çok sevdiğini fark ediyor. Hüzün dolu bir tatlılıkla aşk ona sarılıyor. Olağanüstü bir aşk. Az önce ona niçin eziyet etmişti? Kız kendini ona son 2 gecede yeterince sunmamış mıydı? O ana kadar soluk bir alacakaranlıkta sürdürdüğü yaşamı, kızın heyecan dolu, onu çılgına çeviren sevgisiyle ışıl ışıl aydınlanmamış mıydı? Şimdi ise o kız gözlerinde yaşlarla ve öfkeli bir şekilde yanından kaçar gibi uzaklaşmıştı. Birden karşı çıkamadığı yepyeni duygular ona barışması gerektiğini söylüyor. Arabulucu güzel birkaç kelime söylemeli, kıza sarılmalı, kolları arasında onu öyle sakin sakin tutmalıydı. Ona teşekkür etmeliydi. Evet, alçak gönüllü olmalıydı. Şimdi hemen kızın yanına gidecek, aşkının ne kadar temiz olduğunu, adını bir daha ağzına almayacağını söyleyecekti. Ondan yanıtlar da beklemeyecekti. Fıskiyenin suları gümüş gibi ışıldıyor. Kızın gözyaşlarını düşünüyor bir an. Belki şu anda odasında tek başına. Kafasında birçok şey düşünceyle yatağına uzanmış. Onu tek dinleyen, her şeye kulak kabartan fakat kimseyi teselli etmeyen gece. Şimdi kıza hem çok yakındı hem de çok uzak. Ruhlarının birbirleriyle kaynaşmış olmasına karşın saçlarının tek telini bile görememesi, dudakları arasından çıkan tek kelimeyi bile duyamaması onun için dayanılmaz bir işkence. Kıza yakın olmak özlemiyle yanıp tutuşuyor. Kapısının eşiğinde bir köpek, penceresinin altında bir dilenci gibi durmaya razı. Ağacın karanlığından çıkıyor, birinci kattaki pencerede hala ışığın yandığını görüyor. Perdelerin ardından sızan donuk ışık, büyük kızıl ağacın yapraklarını sarımsı aydınlatıyor. Hafif rüzgarda sallanan dalları kocaman eller gibi pencereye dokunmak istiyor. Margot'un bu pencerenin ardında uykusuz öylece yattığını, hala ağlayıp onu düşündüğünü gözlerinin önüne getiriyor. Bir an için başı döner gibi oluyor, yanında durduğu ağaca yaslanıyor. Beyaz perdeler rüzgarda hafif hafif sallanıyor, odadan sızan ışıkla altın sarısı oluyor, yuvarlak yapraklar arasından sızan ay ışığına dokunurken de gümüş beyazına bürünüyor. İçeri açılmış pencere camında da gölgeyle ışık oynaşıyor. Düşü gördükleriyle daha da hareketleniyor, gözünün önünde gerçek sandığı şeyler canlanıyor. Onu görüyor, Margot'u güzel, sapsarı saçları heyecan verici dalgalanıyor. O da huzursuz odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyor, tutkusunun ateşiyle yanıyor, öfkeli gözlerinden yaşlar akıyor. Yüksek duvarlar ardında olup bitenleri sanki bir camdan görüyor. Onun her hareketini seçiyor, ellerinin titreyişini, kendini bir koltuğa bırakışını, açık pencereden yıldızlarla dolu gökyüzüne ümitsizce bakan donuk gözlerini. Bir an geliyor, sanki büyük cam iyice aydınlanıyor, kız yerinden kalkıp ürkek ürkek bahçeye bakıyor. Dayanılmaz tutkusuyla duyguları artık karmakarışık, önce usulca, sonra biraz yüksek sesle yukarı bağırıyor. Margot! Margot! İnce beyaz tülü andıran bir şey sessizce hızlı hareket etti galiba. Evet evet, gördüğünden çok emin, kulak kabartıyor. Fakat her şey sessiz. Uykuya dalmış ağaçların yavaş yavaş nefes alışı hafif rüzgarda çimenlere dokunuyor. Uzaklaşıyor, sonra yine geliyor. Sıcak bir dalganın hışırtıları gibi onu sarıyor. Gece sakin sakin nefes alıyor. Karanlığın ortasında pencere gümüş bir çerçeve gibi suskun duruyor. Seslendiğini duymamış mıydı, yoksa onu bir daha duymak mı istemiyordu? Pencere camında yansıyan ışıltılar huzursuz ediyor. Yüreğinin çılgınca vuruşu göğsünü delip geçiyor. Yanında durduğu ağacın gövdesi sanki sonsuz bir tutkuyla titriyor. Artık kafasında tek bir düşünce var. Onu hemen görmeli, onunla hemen konuşmalı. Pencereye doğru seslense başkalarını uykularından uyandırabilir, bahçeye inenler olabilir. Fakat şimdi bir şey yapması gerektiğine inanıyor. Düşlerde en olmayacak şeyler gerçekleşir. Şimdi niçin olmasın? Pencereye diktiği bakışları birden altında durduğu ağacın dallarına takılıyor. Dallar ona yol gösterici. Hemen ağacın gövdesini kavruyor. Kafasında o anda tek bir düşünce var. Yukarı çıkacak. Ağacın gövdesi kalın fakat güzelce kavranıyor. Dallardan penceresine çok yakın olacak. Ona da seslenecek. Onunla konuşacak ve kız özrünü kabul etmeden de aşağı inmeyecek. Şöyle bir düşünüyor. Loş bir ışık taşan pencere onu kendine çekiyor. Biliyor yanında durduğu ağacın geniş, kadife gibi yumuşak, parlak gövdesi onu taşımaya hazır. Gövdeye sarılıyor, hızlı birkaç hareketle kendini yukarı çekiyor, üst dallardan birine tutunuyor, yükseliyor, bir dal daha, şimdi oldukça yüksekte, üzerine bastığı dal şöyle bir sallanıyor, yapraklar usulca uğuldayan dalgalar gibi kımıldıyor, pencereye yakın dal, tehlikenin farkında olmayan genci uyarmak istermiş gibi iyice aşağı eğiliyor, aynı anda o odanın beyaz tavanını görüyor, ortasından sallanan, altın ışıklar saçan lambayı da, heyecan titremeye başlıyor. Biliyor şimdi onu da görecek. Ağlarken, sessizce hıçkırırken ya da çıplak vücudunu tüm çekiciliği ile kolları gücünü yitirir gibi oluyor. Zorlanıp tekrar tutunuyor. Kızın penceresine dokunan daldan kayıyor. Aynı anda dizinin kanadığını fark ediyor. Elinin derisi de kalkmış. Bir demet yaprak içeriği görmesini engelliyor. Bir eliyle onları kenara itiyor. Odanın ışığı yüzünü aydınlatıyor. Pencereye tutunmak için hafifçe öne eğiliyor ve aynı anda vücudu sallanıyor, dengesini yitiriyor ve dallara çarparak aşağı düşüyor. Ağaçtan kocaman bir meyve düşmüş gibi çimenlere vurduğu anda boğuk bir ses gecenin sessizliğini bozuyor. Pencereden biri uzanıp sesin nereden geldiğine bakıyor. Fakat karanlıkta hareket eden bir şey yok. Her yer sessiz. Bir havuzun sularının boğulan birini aşağı çektiği gibi gece onu içine alıyor. Yukarıdaki odanın ışığı sönüyor. Parkın suskun gölgeleri yine ölü bir sessizliğe bürünüyor. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra yavaş yavaş kendine geliyor. Yattığı yerden ne olduğunu anlamak istermiş gibi donuk gökyüzüne bakıyor. Tepesinde soluk birkaç yıldız sanki onu izliyor. Aynı anda sağ ayağında bir acı hissediyor. Doğrulmak istiyor fakat acı dayanılmaz. Haykırmamak için kendini zor tutuyor. Yaralanmış olduğunu fark ediyor. Burada Margot'un penceresinin altında yatmaması, seslenip yardım istememesi, hiç gürültü çıkarmaması gerektiğini de düşünüyor. Alnından da kanlar aktığını fark ediyor. Çimenlerdeki bir çakıla ya da bir dal parçasına vurmuş olabilir. Gözlerine girmemesi için akan kanları elinin tersiyle siliyor. Sonra sol tarafına dönüyor. Elleriyle yerden destek alıp vücudunu ileri hareket ettiriyor. Çimenlerde sürünen kırık sağ ayağın acısı dayanılmaz. Neredeyse bayılacak. Fakat yine de kendini sürüklemeye devam ediyor. Zorla merdivenlere varıyor. Kollarında güç kalmıyor. Alnından ağır ağır akmaya devam eden kanına buz gibi ter damlaları karışıyor. Şimdi en son engel karşısında basamaklar. Bütün gücünü toplayıp ağrılar içinde yavaş yavaş onları da aşıyor. Kollarıyla trabzanı kavrayıp yerden kalkıyor. Nefesi hırıltılarla çıkıyor. Oyun salonundan sesler geliyor. Aralığından ışık sızan kapısı sadece birkaç adım ötede. Tokmağına tutunup ayağa kalkmak istiyor. Fakat kapının hızla açılmasıyla kendini ışıl ışıl salonun ortasında buluyor, yere kapaklanıyor. 14. ayrımın sonu sayfa 161.